Ayrım 24, sayfa 211. Hazel Bannock. Adem Utman'a bakarken karşısına çıkan bu büyük şansı hazmetmeye çalışıyordu. Sadece aşiretin şeyi olmakla kalmamıştı. Dünyanın en zengin kadınlarından biri avucunun içinde denebilecek kadar yakınına gelmişti. Onu ele geçirdiği anda Arabistan ve Afrika'nın en kuvvetli adamı olacaktı. 10 milyarlarca dolar ve arkamda kendi özel ordum. İsteyip de elde edemeyeceğim hiçbir şey olmayacak. Hayalinde olacakları canlandırmaya başlamıştı. Fidye parasını alır almaz Hazel Bannock ve kızını sıra dışı ölümler bekliyor. Adamlarımın hepsine onların tadına bakması için izin vereceğim. O iki Hristiyan fahişeyi ön ve arkadan binlerce kez becerecekler. Aletleriyle öldüremezlerse kasaturalarını aynı iş için kullanacaklar. İzlemek çok keyifli olacak. Bu zevki suikastçı Hector Cross ile paylaşacağız. Sonra da Cross için ilginç bir şeyler düşünmem gerekecek. Belki de sonunda onu aşiretin eli bıçaklı yaşlı kadınlarına teslim ederim. Ama başlangıç olarak adamlarımın çoğu onun arkasıyla biraz eğlenecektir. Anüsünü bir atın geçebileceği kadar genişletmelerini sağlayacağım. Onun gibi bir adam için bu her türlü fiziksel acıdan beter bir aşağılanma olacaktır. Ellerini keyifle birbirine sürttü. Hem fidye alacağım hem de ailemin kan davasında tamamen bitirmiş olacağım. Pickup'ın sürücüsüne bağırdı. Vahaya geri dön. Sonra Utman'a açıkladı. Büyük babamı hak ettiği şekilde toprağa vermeliyim. Amcam Kemal'i telsizle arayarak kaçakların botla kaçmaya çalışacaklarını haber vereceğim. Her şeye rağmen Hector oradan da paçayı sıyırıp Etiyopya sınırına ulaşmaya çalışırsa orada da karşısında bizi bulacak. Günün kalanında sürekli doğu yönünde ilerlediler. Yolculuk oldukça zorlu geçiyordu. Hector üç kez yollarını kesen geçilmez hendekler ve uçurumlar nedeniyle geriye dönüp alternatif yollar aramak zorunda kalmıştı. Hava karardığında Hector olası takipçileri tarafından fark edilmekten korktuğu için farları yakmaya cesaret edemedi. Yolculuklarını sürdürebilmek için ayın doğup yükselmesini beklemek zorunda kalmışlardı. Hector şansları döndüğünde Aden Körfezi kıyılarına varmaları için daha 30 kilometre yolları olduğunu tahmin etti. Bir tuzlaya gelmişlerdi ve önlerindeki pürüzsüz yüzey ay ışığında parlayarak göz alabildiğine uzanıyordu. Mercedes'i ele geçirdiklerinden beri Hector ilk kez vitesi sonuna kadar büyütmüştü. Saatte 70 kilometre hızla önlerinde gökyüzünde asılı duran aya doğru ilerlemeye başlamışlardı. 15 kilometre gitmişlerdi ki altlarındaki tuz tabakası hiçbir belirti olmadan çökmüş, araç dingillerine kadar sinsi bir bataklığa gömülmüştü. Hector ve adamları 3 saat süren bir uğraş sonucu aracı bataklığın pençesinden kurtarabilmişlerdi. Aracın krikosunu kullanarak tekerlekleri kaldırmışlar ve altına kuru tuz yatağı sermişlerdi. Daha sonra yedek lastiği römork kablosuyla araca bağlayıp toprağa gömerek çapa olarak kullanmak suretiyle vinci çalıştırarak Mercedes'i geriye doğru çıkarabilmişlerdi. İkinci günün şafağında kıyıdan yüksekte bir noktada Aden Körfezi'nin gök mavisi sularına bakıyorlardı. Afrika'nın Yemen'e doğru kuzeye bakan büyük boynuzundaydılar. Aşağıda denize paralel olarak tek şeritli dar bir karayolu uzanıyordu. Onun ötesinde kızıl kumlu dar bir sahil şeridi vardı. Sığ su Hector'ın kıyıdan yüzlerce metre ileride suyun altındaki bariyer oluşturan mercan resifini görmesine izin verecek kadar berraktı. Motorbota binmek için o noktaya kadar yürümeleri gerekecekti. Tüm o yol boyunca her türlü tehdide açık olacaklardı. Yukarıdan izledikleri süre boyunca sadece bir araç sahil yolundan geçmişti. O da tüm kıtanın yollarının her kilometresinde görülebilen Afrika otobüslerinden biriydi. O kadar tozluydu ki aracın ne renk olduğu anlaşılmıyordu. Yolcuların canlı tavuk kafeslerini ve Hindistan cevizi kümelerini de içeren dağ gibi bagajları çatıya bağlanmıştı. Aracın motor takırtısı, vites kutusundan gelen sesler ve kasasından gelen tangırtı bulundukları yere kadar ulaşıyordu. Yolda başka bir trafik yoktu. Hector herhangi bir düşman varlığı da hissetmemişti. Uydu telefonu açıp Ronnie Wells'ı aradı. şu anda verdiğin koordinatların tam karşısında sahili gören bir konumdayız. Kıyıdan ne kadar uzaktasın? Haritaya göre sahilden 4.3 deniz mili uzaktayım. Hector yeni Nikon dürbünü ile Ronin'in verdiği koordinatlar boyunca açık denizi taramaya başladı ve balina sürüsü gibi duran adacıkları hemen fark etti. Tamamdır Ronnie, galiba seni gördüm. Doğru yere baktığımdan emin olmam için sarı işaret fişeği atmanı istiyorum. Anlaşıldı Hack, bekle. Biraz zaman alabilir. Atıldığında ufuk üzerinde kısa sarı bir iz bıraktı ve rüzgardan dolayı hemen dağıldı. O kadar kısa bir süre görülmüştü ki ancak tam oraya bakan biri fark edebilirdi. Hector yine de riskli bir iş yaptığının farkındaydı. Fakat adamlarını ortaya çıkarmadan önce botun tam yerinden emin olması gerekiyordu. Anlaşıldı Ronnie. Bize göre 15 derece doğudasın. Yönü ayarlayıp tam üstümüze doğru sahile gel. Benim yakınlarımda başka trafik görüyor musun Hack? Birkaç küçük balıkçı teknesi seninle kıyı arasına yayılmış durumda. Ama hepsi demirli görünüyor. Senin arkanda ufka doğru birkaç kilometre ileride bir tane konteyner gemisi görebiliyorum. Sıra dışı bir durum yok. Tamamdır Hack, tam yol geliyorum. Hızlı bir biniş için hazır ol. Sahilde gereksiz yere oyalanmayalım. Seni uyarmam gereken bir konu daha var Ronnie. Aramızda bir hain varmış. Utmun Vada bir düşman ajanı. Buradaki randevumuzdan haberi var. Fark ettiğin en küçük şüpheli bir durumda hemen dönüp kaçacaksın. Utmun Vada çok tatsız bir durum. Onun için neler hissettiğini biliyorum. Hissetmiştim Ronnie, geçmiş zaman. Bir sonraki karşılaşmamızda öldüreceğim onu. Bir kez denedim bile ama gelecek sefer hata yapmayacağım. Anlaşıldı, sahilde görüşürüz. Utmun Vada'nın Hector Cross'un deniz yoluyla kaçabileceğini bildiren uyarısını alır almaz, Kemal Tiputip, Gandanga limanındaki tüm hücum botlarını alarak kuzeye mucize vaasını ve kaleye en yakın sahil şeridinin karşısına konuşlandırdı. Kafirlerin Puntland'den kaçmak için kullanacakları en akla yakın yer burasıydı. Botlar 2 kilometre açıkta demirlemişlerdi ve her bot diğerinin görüş alanında olacak şekilde dizilerek yaklaşık 70 kilometrelik bir sahil şeridini gözetleme imkanına sahip hale gelmişlerdi. Kemal zincirin ortasında duruyordu ve işaret fişeğinin sarı izini fark eden de o olmuştu. Daha duman izi yok olmadan telsizine sarılmış ve 23 saldırı botuna yanına gelmeleri talimatı vermişti. Kemal'in pusuya yattığı yerden 3 deniz mili uzakta kumluk bir koyda Ronnie, adamlarına demir almaya hazırlanın emri vermişti. Ön tarafa monte edilmiş 50 kalibrelik çifte namlulu Browning ağır makinelerinin üzerinden randayı kaldırmış ve 2 şarjörü de doldurarak namlularını iskele ve sancak doğrultusuna yönlendirmişti. Sonra hızla kaptan köprüsüne giderek motorları çalıştırdı. 3000 devire kadar çıkarak göstergenin yeşil alana gelmesini beklemeye başladı. Ön güvertedeki tayfalara demir almalarını işaret etti. Uzun süren takırtılar sonunda zincirin peşinden çapa da geldi ve mürettebat tarafından emniyetle bağlandı. Lostromo baş parmağını havaya kaldırıp tamam işareti yapınca Ronnie manevra yaparak motor botun burnunu körfezin girişine çevirdi. Ardından her iki motoru aynı anda tam gaz çalışmaya başlayan motor bot uzaktaki sahile doğru hızla ilerlemeye başladı. Hector, Rolls-Royce motorların yol açtığı parlak köpüklerden kendilerine doğru gelen motor botu dürbünüyle hemen fark etti. İşte Ronnie geliyor dedi Hazel'a iyice emin olduğunda. İkinci de tuttu şansımız dedi Hazel ve Hector onayladı. Kaçarı yok artık diyerek katıldı. Fakat Arapların çok kullandığı bir söz kafasının içinde dönüp duruyordu. Allah'ın hakkı üçtür. Deyimi kafasından uzaklaştırıp Tarık'a seslenerek herkesi Mercedes'e bindirmesini istedi. Hepsi hızla bu emri yerine getirince Hector, sürücü koltuğuna oturarak aracı çalıştırdı. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için denize bir kez daha baktı. Gördüğü manzara karşısında kana donmuştu. Hazel yüzündeki ifadenin değiştiğini görerek telaşla sordu. Ne oldu Hector? Kadere meydan okuduk, o da bizi duydu dedi kısık sesle. Kayla'nın telaşlanmasını istemiyordu. çenesiyle denizi işaret etti. Hazel durumu hemen fark etti. "Şu işe bak," diye fısıldadı ve Hector'ın elini sıkıca tuttu. Gördükleri şey küçük botların balıkçılıkla hiç ilgisinin olmamasıydı. Az önce hafif rüzgarın etkisiyle ürperen deniz yüzeyi, şimdi adeta kaynayan çorba tenceresi gibiydi. Hızla yol alan bir sürü botun çıkarttığı gümüş renkli köpükler, suyun üzerine dantel gibi işlemişti. Her biri farklı yönlerden gelerek bir noktaya doğru ilerliyordu. Daha yavaş ama denizi diğerlerinden fazla köpürterek ilerleyen Ronnie'nin teknesi de bu hareketin tam ortasındaydı. Hector arabayı durdurup uydu telefonunu kaptı. Motorbotta bir kez çalan telefonu Ronnie Wells hemen cevapladı. "Hector," diye sordu. "Ronnie, iptal, iptal," diye bağırıyordu Hector. "Her yönden sana doğru gelen korsan botları var. Bu bir tuzak. Pusuya düşürüldük. Tabii ki utma. Hemen kaç oradan, beni duyuyor musun?" "Anlaşıldı. Meşhur yok olma numaramı bekle." "Uydu bağlantısını açık tut," diye emretti Hector. Ronnie hattı kesmeden telefonu yanındaki harita masasına bıraktı. Hector motorbotun kaptan köprüsünde olan biten her şeyi duyabiliyordu. "Sıkı tutunun," Ronnie mürettebata bağırdı ve dümeni sert bir şekilde döndürdü. Kocaman teknenin burnu keskin bir şekilde 180 derece döndü. Adamlardan birisi hazırlıksız yakalanmıştı ve dengesini kaybedip ambar kapağından içeri yuvarlandı. Kafatasının kırılma sesi Ronnie'ye kadar ulaştı ve adam tabancayla vurulmuş gibi yere yığıldı. Ronnie adamı görmezden gelerek Lostromo'ya seslendi. "Marcus, Browninglerin başına birer adam yerleştir. Bir hedef görür görmez seni ona doğru çevireceğim. Gördüğün bütün botları vur, hepsi haydutlara ait olacak." Ronnie arkaya teknenin dümen suyuna doğru baktı. Hiçbir şey görememişti ama orada olduklarını biliyordu. Yükseklikleri o kadar azdı ki kendilerini gizleyen suyun çalkantılarından çıkıp görünür hale gelmeleri için birkaç yüz metre yaklaşmaları gerekiyordu. Harita masasının altındaki dolaptan bir Uzi marka hafif makineli tüfek çıkardı ve dizlerinin hizasındaki koltuğun üzerine koymadan önce şarjörünü kontrol etti. Sonra aynı dolaptan 4 adet M67 fosforlu el bombası çıkardı ve onları da Uzi'nin yanına koydu. Geminin kıçından arkaya baktığında dalgaların arasından bir adamın başı ve omuzlarının inip kalktığını fark etti. İçinde durduğu botun gövdesini göremiyordu ama adamın ilk saldırı botunun dümeninde olduğunu ve diğer adamların botun içinde saklandıklarını biliyordu. Aralarındaki mesafeyi şaşırtıcı bir hızla kapatıyorlardı. Ronnie uydu telefonu kaptı ve Hector'ı aradı. "Bunlardan kaçmayı başarmam imkansız Hector. Çok hızlılar. Geri dönüp savaşacağım. Bunu beklemiyorlardır." "Sen bunun için yaratıldın zaten yaşlı deniz kurdu," dedi Hector umursamaz bir edayla ama aslında içi kan ağlıyordu. "Canlarını okurum. Burada olamayıp eğlenceyi kaçırdığın için üzgünüm." Ronnie telefonu masaya bıraktığında telefon açıktı ve Hector makinelerinin başındaki Marcus'a Ronnie'nin bağırdığını duydu. "Alesta." Marcus sağ elini yumruk yaparak karşılık verdi ve Ronnie dümeni yeniden sertçe çevirmeye başladı. Motorbot kendi ekseni etrafında döndü ve ters yönde tam yol gitmeye başladı. İki bot neredeyse 150 kilometrelik bir hızla karşılaştılar. Arap botu hazırlıksız yakalanmıştı. Mürettebatı saklandığı yerden çıkamadan motorbotun makinelisinden çıkan mermiler gövdesini un ufak etmeye başladı. Bir anda bot kontrolden çıkarak gelen dalgaya burundan çakıldı. Bunu izlemek çok hoş. Ronnie bir kahkaha attı. Ne var ki üç saldırı botu daha dalgaların arkasından belirmişti ve içindeki adamların hepsi ellerindeki silahlarıyla motorbota ateş etmeye başlamışlardı. Kurşunların çoğu ya tepelerinden geçip gidiyor ya da dalgalara saplanıyordu. Ama bir kısmı da motorbota isabet ediyordu. Ronnie'nin ön camı parçalandı ve fırlayan cam parçalarından biri alnını kesti. Yüzü gözü kan içinde kalmıştı ama saldırı botlarından birinin üzerine doğru dümeni kırmayı başardı. Bota oranla çok büyük olan kütlesine güvenerek batırmayı amaçlamıştı. Ama bot son anda manevra yaparak aralarında sadece bir karışlık su şeridi kalacak şekilde yanlarından geçip gitti. Tam o sırada Ronnie bota doğru fosforlu bir el bombası fırlattı ve bembeyaz alevler çıkararak patlayan bombanın etkisinden sakınmak için hemen kendini yere attı. İki Arap denize fırlamış, dümendeki adam da adeta buharlaşıp yok olmuştu. Ronnie kendini savaş çılgınlığına kaptırarak hiçbir uyuşturucunun sağlayamayacağı bir tür sarhoşluk duygusu içine girmişti. Bu kez dümeni diğer bota çevirdi ve tam ortasından bindirdi. Çarpmanın etkisiyle motor botun provası hasar gördü. Ama altına aldığı bottaki adamlar denize düşüp biraz çırpındıktan sonra gözden kayboldular. Şimdi saldırı botları her taraftan yaklaşmaya başlamıştı. Araplar çılgınca Allahu Ekber diye haykırarak motor botu ellerindeki makinelilerle tarıyorlardı. Marcus yaylım ateşiyle vurulup silahının üzerine yığıldı. Çifte namlulu makineli başıboş bir şekilde sağa sola ateş ederek dönüyordu. Korsan botlarından biri motor bota yanaşarak bir kanca fırlattı. Diğer korsan botları da onları takip etti. Artık Ronnie'nin arkasında küçük bir filo vardı ve etrafına baktığında bütün adamlarının öldüğünü, sadece kendisinin hayatta kaldığını fark etti. Makinelilerin salvosundan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulmuştu. Kıç tarafına baktığında Arapların attıkları ipleri çekerek botlarını yanaştırdıklarını gördü. Yanaşan botlardaki adamlar iplere tırmanarak kıç güvertesine çıkmaya başlamışlardı. Uzi'deki tüm mermileri üzerlerine boşaltarak iki tanesini saf dışı bıraktı. Boşalan silahı bırakıp dümeni sertçe sancak tarafına kırıp sabitledikten sonra her iki eline birer el bombası alarak dişiyle pimlerini çıkardı. Motor bota bağlı saldırı botlarını fırlatmak üzereyken iki tane kurşun karnına saplandı. Bağırsaklarını delip omurgasından dışarı çıkan kurşunlar iki omurunu parçalamıştı. Bütün gücünü yitirip olduğu yere yığıldı. Dirseklerinin yardımıyla yakıt tankının yanına kadar sürüklendi. Tankın dibine kıvrıldığında bombaları sıkıca tutan ellerini göğsüne dayadı. Saldırı botları motor botun gövdesine yanaştıkça çarpma seslerinden en az 5 tane olduklarını tahmin etti. Bir süre sonra güvertedeki çıplak ayak seslerini duymaya başladı. Korsan sürüsü zılgıt çekerek ödüle ilk ulaşan kişi olmak için birbirlerini ite kaka koşturuyordu. İçlerinden biri yakıt tankının dibinde kıvrılmış yatan Ronnie'yi fark etti. Koşarak yanına geldi, boynunu kesmek için başını tutup arkaya yatırdı. Beceriksiz bir hamleyle şah damarını ıskalayıp nefes borusunu kesti. Adamın ikinci kez boğazına hamle yapmasından önce Ronnie yuvarlanarak iki el bombasını havaya kaldırdı. Diğer korsanlar da kahkahalarla gülerek bağıra çağıra Ronnie'ye yaklaşıyorlardı. Ancak el bombalarını görünce hepsi birden geri çekildi. Ronnie en ufak bir acı hissetmiyordu. Müthiş bir adrenalin bombardımanı altındaki vücudunun sihirli bir halı gibi havalandığını hissetti. Yarı bilinçsiz bir halde başından beri hep bunu istediğini fark etti. Bir hastane yatağında değil de elinde silahıyla düşmanın karşısında ölmek. Karşısındaki adamlara güldü ve hava kesik nefes borusundan pembe bir püskürmeyle çıktı. Hepsinden önce cennete gidecek, 70 bakirenin hepsine el koyacaktı. Bunu onlara söyleyip dalga geçmeye çalıştı. Ama parçalanmış ses telleri buna izin vermedi. Ellerini açıp kendini el bombalarının kollarına bıraktı. Korsan güruhu dağılıp dehşet içinde bağırışarak kaçmaya başladı. Ama hiçbiri başarılı olamadı. Alevlerin kızgın dili derilerini yalarken bu kez yakıt tankının patlamasıyla birlikte muazzam bir alev ve duman sütunu gökyüzüne doğru yükseldi. Tüm olan biteni uzaktan dürbünüyle izleyen Hector patlamanın şiddetini saçlarında hissetti. Duman sütununu ve dalgalara vuran gün ışığından daha parlak olan alevleri seyrettiği sırada uydu telefonundan gelen sesler kesildi. Kendisini toplayana kadar bir süre daha dürbünle bakmaya devam etti. O sırada omzunda Hazel'ın elini hissetti. "Çok üzüldüm sevgilim." İlk kez böyle bir sevgi ifadesi kullandığını duyuyordu. Dürbünü indirip ona doğru döndü. "Anlayışın için teşekkür ederim, fakat bu onun istediği şeydi. Muhtemelen tam şu anda felekle dalga geçiyordur." Kafasını hafifçe sallayarak bir an için kederini bir tarafa bıraktı ve Tarık'a bağırdı. Herkese araca bindir. Sonra Hazel'a döndü. O sarı işaret fişeği benim hatamdı. Artık burada olduğumuzdan ve Ronnie'nin o fişeği bizim için fırlattığından eminler. Hemen hareket etmeliyiz.